Ayrım 10. Sayfa 136. Temel kavramlar. Bireyin bilişsel süreçleri doğumdan itibaren gelişmeye başlamakta ve doğuştan getirdiği refleksler dünyayı algılamasında araç olarak kullanılmaktadır. Doğumdan hemen sonra dış dünyayı algılamada ve tepkiler vermekte araç olan refleksler zaman içinde daha gelişerek bilgi yapılanmaları olan şemalar haline gelmektedir. Şemalar, bebeklikten yetişkinliğe doğru olgunlaşma, yaşantı, örgütleme, özümleme ve uyumsama yoluyla sürekli olarak değişen ve gelişen yapılardır. Pizzey'e göre bireyler düşünce süreçlerini örgütleme eğilimi ile dünyaya gelmektedirler. Daha sistematik düşünce oluşturabilmek için bilgileri birleştirme, bilgi grupları ve düşünce eylem arasında eş güdüm sağlama, böylece çevreye uyum sağlama çabası içindedirler. Bu süreçte basit bilgi grupları daha karmaşık ve etkili şemalara dönüştürülmektedir. Parantez içinde Wolfolk 1998. Birey gelişim sürecinde kazandığı bilgileri işleyerek şemaları yardımıyla çevredeki değişikliklerle başa çıkabilmekte, çevrenin etkin bir parçası olarak yaşamını devam ettirmektedir. Bu süreç uyum adaptation süreci olarak tanımlanmaktadır. Bilişsel gelişim, bilişsel dengenin bozulması, yeni bir denge durumunun oluşturulması ve alt düzeyde bir denge durumundan üst düzeyde bir denge durumuna ulaşma süreçleri olarak değerlendirilmektedir. Bir başka ifadeyle, bireyin karşılaştığı herhangi bir sorun, bireyin bilişsel dengesini bozmaktadır. Uyum veya bozulan bilişsel dengenin yeniden kazanılması, özümleme veya uyumsama süreçleri sonunda kurulan denge sonucu gerçekleşmektedir. Özümleme, bireyin yeni karşılaştığı durum, nesne ve olayları kendisinde önceden var olan bilişsel yapının içine yerleştirmesi işlemidir. Parantez içinde Erden ve Akman 2003. Kısaca dışarıdan gelen uyarıcının süzülmesi veya yeniden yapılandırılması özümleme olarak adlandırılmaktadır. Parantez içinde Pizzey ve Inhalder 1969. Bireyin yeni şemalar yaratarak ya da önceden var olan şemaların kapsam ve niteliklerini değiştirerek yeni edinilen deneyimlerin gerektirdiklerine uygun davranması süreci uyumsama olarak ele alınmaktadır. Dengeleme ise bireyin özümleme ve uyumsama süreçlerini kullanarak çevrenin bilişsel gereklerine uyum sağlayarak dengeye ulaşması sürecidir. Parantez içinde Wadsworth 1971, Flavel 1985. Birey özümleme ve uyumsama süreçleri ile dünyayı açıklamaya çalışırken, bu süreçlerin gelişmesine temel oluşturan ve bireyin dünyaya uyum sağlayabilmesine yol açan doğuştan getirdiği temel refleksler ve becerilere sahiptir. Gelişim sürecinde bu becerilerin ve örüntülerin tekrar tekrar kullanılması sonucunda doğuştan getirilen davranış, refleks ve beceriler değişmekte, reflekslere dayalı şemalar gelişmekte ve her bir birey dünyayı algılama ve açıklamada kendine özgü bilişsel yapılar oluşturmaktadırlar. Bu yapılar bireyin dünyayı anlamak için kullandığı hafıza, düşünce, eylem ve stratejiler olarak ele alınabilir. Parantez içinde Hetherington ve Parke 1986. Bilişsel gelişimi etkileyen faktörler. Pizzey 1973, bilişsel gelişimin olgunlaşma, deneyim, toplumsal, aktarım ve dengeleme olmak üzere dört temel belirleyicisi olduğunu iddia etmektedir. Bilişsel gelişim sürecinde bireyin gelişim düzeyi bu dört etkene bağlı olarak gelişmektedir ve bireyin bu alanlardaki gelişim seviyesi ve bulunduğu koşullardaki uyarıcı miktarı ve niteliğindeki farklılıklar, bireyler arasındaki bilişsel gelişim ve bilişsel yapıların farklılaşmasının kaynağını oluşturmaktadır. Olgunlaşma, bireyin kendisinden beklenen bu özellikleri, davranışları gösterebilme yeterliliğine ulaşmasıdır. Bilişsel gelişim, olgunlaşmaya bağlı olarak birbirinin üstüne kurulan ve evrensel bir sıra izleyen dönemlerden oluşmaktadır. Parantez içinde Inhalder, Sinclair ve Bowet 1974. Bilişsel denge bozulunca önceden geliştirilmiş bilgi ve deneyimler kullanılarak denge yeniden kazanılmaktadır. Bu süreçte birey deneyim kazanmakta ve daha etkili bilişsel beceriler göstermektedir. Bunun yanında birey içinde yaşadığı çevreden de bilgiler edinmekte ve toplumun kendisine aktardığı bilgiler yoluyla da bilişsel davranış göstermektedir. Bu nedenle bilişsel gelişim süreci toplumsal aktarımdan da etkilenmektedir. Bilişsel gelişim dönemleri. Pisey, insanın bilişsel gelişimini niteliksel olarak birbirinden farklı 4 dönemde de ele almaktadır. Her bir gelişim dönemi kendisinden önce gelen gelişim döneminin niteliklerini de içermektedir. Her bir gelişim döneminin nitelikleri ve özellikleri bir sonraki gelişim döneminin içine doğru uzanmaktadır. Bu nedenle belli bir gelişim dönemi için kesin bir zaman yaş sınırlaması söz konusu değildir. Gelişim dönemlerinde kazanılan nitelikler belli bir sıra izlemektedir ve birey bu nitelikleri sırasıyla kazanarak bir sonraki daha karmaşık niteliği kazanmak için temel oluşturmaktadır. Duyusal motor dönem 0-2 yaş. Bilişsel gelişimin ilk dönemi olan duyusal motor dönem doğum ile 2 yaş arasını kapsamaktadır. Yeni doğmuş bebeğin dış dünyaya yönelik olarak sadece fiziksel davranışlarla tepki vermesi nedeniyle bu dönem duyusal motor dönem olarak adlandırılmaktadır. Yeni doğmuş bebek dış dünyadan duyular yoluyla algıladığı uyarıcılara fiziksel harekete dayalı tepkiler vermektedir. Bu dönemin başlarında karmaşık bilişsel tepkiler gözlenmez. Ancak bu dönem hem fiziksel hem de bilişsel gelişimin en hızlı olduğu yılları kapsamaktadır. Doğumdan hemen sonra duyusal motor dönem ben merkezciliği nedeniyle kendisini diğer nesnelerden ayıramayan bebek, eylemler aracılığıyla çevresiyle etkileşimde bulunur ve duyusal motor şemaları, parantez içinde emme, tutma ve benzeri aracılığıyla dış dünyayı keşfeder. Duyusal motor dönemde kazanılan temel nitelik nesne devamlılığıdır. Nesne devamlılığı, çocuğun bir nesneyi görmediği halde zihninde canlandırabilmesidir. Bu nedenle nesne devamlılığı sembolik düşünme ile ilişkilidir ve sembolik düşünmenin temelini oluşturmaktadır. Dil gelişimi de simgesel düşünmeye paralel olarak gelişir ve çocuğun sözcük bilgisi de artar. İşlem öncesi dönem 2-7 yaş. İşlem öncesi dönemin başlamasıyla birlikte çocuğun düşünme becerilerinde ve davranışlarında belirgin ve köklü değişiklikler olmaya başlar. Özellikle sembolik etkinliklerinde bir artış söz konusudur. Dil kullanımı artar. Gecikmiş taklit çocuğun davranışlarında önemli bir yer tutar ve oyunlarının yapısı değişir. İşlem öncesi dönemde çocuğun bilişsel becerileri harekete bağlı etkinliklerden algısal, simgesel etkinliklere doğru değişmektedir. Bu dönemin en temel özelliği simgesel işlevlerin ortaya çıkmasıdır. Simgesel işlevler, günlük yaşamda karşılaşılan nesnelerin sözcük, sayı ve benzeri simgelerle ifade edilmesidir. İşlem öncesi dönemdeki düşünce biçimi mantık öncesi düşünme olarak kabul edilmektedir. Çocuğun düşüncesi birçok durumda gerçeğe uygun, mantıklı bir yapı gösterirken, zaman zaman oldukça kendine özgü bir yapı içinde mantık kurallarına uygun olmayan yaratıcı bir özellik göstermektedir. İşlem öncesi dönemde çocuk nesnelerin de insanlar gibi düşüncelerinin, duygularının, isteklerinin olduğunu düşünür, buna animistik düşünce denir. Bu dönemde çocuğun düşünce yapısı katıdır. Çocuğa sorulan herhangi bir soruya vereceği yanıt, duruma ve sorunun sorulma şekline göre değişebilmektedir. Bu nedenle bu dönem düşüncesi mantık öncesi, akılcı olmayan ve sezgisel olarak değerlendirilir. Somut işlemler dönemi 7-11 yaş. İlk öğretimin ilk yıllarına rastlayan somut işlemler dönemi, bilişsel gelişimin dönem noktası olarak kabul edilebilir. İşlem öncesi dönemdeki çocuğun düşüncesindeki tek boyutluluk ve kopukluk yerini işlem yapma becerisine bırakır. Düşünce mantıklı, tutarlı ve sistemli bir hal alır. Bu dönem işlem öncesi dönemde mantıksal tutarlılıktan, esneklikten ve geçişlilikten yoksun düşünce yerini çok boyutlu düşünceye bırakır. Somut işlemler döneminde ortaya çıkan temel nitelik korunumdur. Korunum, bir nesnenin görünümü değişse de sayı, miktar, ağırlık, hacim gibi belli özelliklerinin değişmediğini anlayabilme becerisidir. Bir başka yönden belli bir miktardaki bir maddeye ek yapılmadığı sürece çeşitli yöntemlerle görünüşü değiştirilse bile bu maddenin miktarının değişmeyeceğinin çocuk tarafından kavranmasıdır. Pizey ve Inhalder 1969. Soyut işlemler dönemi. 11-15 yaş. 11 ile 15 yaş arasını kapsayan soyut işlemler dönemi, soyut düşünme becerisinin geliştiği, somut işlemden soyut düşünceye geçiş dönemidir. Bu dönem 11 yaş civarında başlamakta ve 15 yaşına kadar sürmektedir. 15 yaştan sonra ergen, soyut kavramları tam olarak anlayabilmekte ve düşünme becerisi yetişkin düşünme özelliklerini kazanmaktadır. Soyut işlemler dönemi, bilişsel gelişimin en son dönemidir. Ve bu dönemde en karmaşık bilişsel yapılar ve şemalar oluşturulmaktadır. Soyut işlemler dönemi düşüncesi akılcıdır ve mantıksal bir tutarlılığa sahiptir. Sonuç olarak 15 yaşından sonra bireyin potansiyel olarak soyut işlemler yapabileceği üst düzeyde düşünme becerileri göstereceği beklenmekte birlikte bilişsel gelişimin bireyin içinde bulunduğu eğitim ortamından da önemli ölçüde etkileneceği söylenebilir. Araştırma bulguları, soyut düşünme becerisinin belli bir yaşa gelmiş olmanın zorunlu ve doğal bir sonucu olmadığını göstermektedir. Bu nedenle hem öğretmenlerin hem de anne ve babaların gelecek kuşakların daha etkili ve işlevsel düşünme becerileri geliştirmesinde sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır. Ahlak gelişimi. Ahlak gelişimi ile ilgili ilk çalışmalar, Pizey'e (parantez içinde 1952) tarafından yapılmıştır. Pizey, ahlaki yargının oluşumunun birçok boyutunu incelemiş ve bireyin ahlaki gelişimini dışa bağlı ve özerk dönem olmak üzere iki aşamaya ayırmıştır. Dışa bağlı dönemde bireyin ahlaki yargılarının oluşumunda dış bir kaynağa bağlılık söz konusudur. Yargının oluşumunda anne baba, öğretmen veya diğer yetişkinlerin etkisi vardır. 11 yaşından sonra özerk dönem başlamakta ve çocuk kendi özerk ahlak anlayışını geliştirmektedir. Ancak ahlaki gelişim ile ilgili en kapsamlı çalışma Kohlberg tarafından yapılmıştır. Kohlberg, ahlak gelişimini gelenek öncesi, geleneksel ve gelenek sonrası olmak üzere 3 aşamada incelemiştir. Her bir aşama 2 dönemden oluşmaktadır. Gelenek öncesi dönemde çocuğun ahlaki yargıları dışa bağımlıdır ve fiziksel sonuç bağlantılıdır. Herhangi bir şeyin ahlaka ne kadar aykırı olduğu veya ne kadar kötü olduğu ortaya çıkardığı sonuçla değerlendirilir. Gelenek öncesi aşamanın birinci dönemi olan itaat ve ceza döneminde çocuk otoriteye göre hareket eder. Çocuk olayları fiziksel sonuçlarına göre değerlendirir. Otoriteye itaat temel güdü olduğu için bir otoritenin olmadığı yerde bütün davranışlar doğru kabul edilir. Örneğin trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek yanlış değildir. İkinci dönem olan saf çıkarcı dönemde ise çocuk kendi ihtiyaçları çerçevesinde ahlaki yargı oluşturur. Kendi ihtiyaçlarını karşılayan davranışlar doğrudur. Çıkarlarına ters düşen davranışlar ise yanlıştır. Geleneksel aşamada üçüncü dönem olan İyi çocuk eğilimi ortaya çıkar. Bu dönemde çocuk ergenlik dönemine girmektedir ve grup normları önemli hale gelmiştir. Arkadaşlarının beklentilerine uygun davranmaya başlar. Arkadaşlarının onayladığı davranışlar doğru kabul edilir. Dördüncü dönemde kanun ve düzen eğilimi ortaya çıkar. Bu dönemde çocuk açısından doğru kabul edilen davranış kanuna, geleneğe, töreye uygun olan davranışlardır. Bu dönemde onurunu korumak ve sorumluluk almak gibi durumlar davranışların oluşmasında önemli bir kaynaktır. Gelenek sonrası aşamada 5. dönem toplumsal sözleşme eğilimidir. Ancak Kohlberg Daha sonra yaptığı araştırmalarda gelenek sonrası aşamada 5. ve 6. dönemlerin birlikte ele alınması gerektiğini öne sürmüştür. Toplumsal sözleşme eğilimindeki bireyin ahlaki davranışlarının oluşumunda yasalardan çok toplumun ihtiyaçları önem kazanmaya başlamıştır. Yasalar toplum yararına olarak değiştirilebilir. 6. dönem ise evrensel ahlak ilkeleri dönemidir. Bu dönemdeki bireyin ahlaki yargılarının oluşumunda insan hakları gibi evrensel ahlak ilkeleri belirleyicidir. Kohlberg'in kuramı, bireyin ahlaki yargılarının oluşumunda bir ahlaki problemin çözümünde ahlaki sonuca vardığını değil, o sonuca varırken hangi akıl yürütme sürecini kullandığını dikkate almaktadır. Psikoseksüel gelişim. Kişiliğin cinsellik, parantez içinde eros eşittir yaşam ve saldırganlık, parantez içinde thanatos eşittir ölüm, İçgüdüleri tarafından idare edildiğine ilişkin açıklamalardan oluşur. Libido yaşam enerjisidir ve cinsellik içgüdüsünden çıkmaktadır. Freud'a göre ruh sağlığı id, ego ve süperego arasında bir dengenin bulunmasına bağlıdır. Bununla birlikte ruhsal aygıtın üç parçası arasındaki denge dinamiktir. Zaman zaman dengesizlikler görülebilir. Sağlıklı kişilikte yürütme organı ego iken, sağlıksız kişilikte id ya da süper egodur. Freud, kişilik gelişimini 5 aşamada ele almaktadır. Oral dönem, 0-1 yaş. Ağız, haz bölgesidir. Annenin çocuğu düzenli ve dengeli beslenmesi çok önemlidir. Ağız yoluyla ihtiyaçların fazlaca doyurulduğu durumda tembel, başkalarından almaya alışmış, bencil, aşırı bağımlı, obez bir kişilik, yeterince karşılanamayınca ise kavgacı bir kişilik ve sigara, alkol, parmak emme, tırnak yeme gibi alışkanlıklar geliştirmesi beklenir. Anal dönem 2-3 yaş. Anüs haz bölgesidir. Tuvalet eğitimi ön plandadır. Bu dönemde çocuk toplumun iyi, kötü, doğru, yanlış ve ayıp gibi yargıları ile karşılaşmaktadır. Ailenin çocuğa katı ve cezalandırıcı bir tuvalet eğitimi vermesi, çocuğun özerkliğini engelleyici ve bebek kalmasını destekleyici olabilir. Ayrıca bu dönemde çocuğa ayıp ve günah kavramlarının fazlaca verilmesi, aşırı kuralcı, inatçı, cimri ya da saldırgan bir kişiliğe yol açmaktadır. Fallik dönem, 3-6 yaş. Cinsel organlar haz bölgesidir. Cinsiyetin ve cinsiyete özgü farklılıkların ayırt edildiği dönemdir. Freud'a göre çocuk bu dönemde karşı cinsten ebeveyne yoğun ilgi duyar. Kız çocuğunun babaya aşık olup anneyi aradan çıkarmak istemesi durumuna elektra kompleksi, erkek çocuğun anneye aşık olup babayı aradan çıkarmak istemesine Oedipus kompleksi denir. Gizli dönem 7-11 yaş. Çocukların cinsel ilgi ve yönelişleri yatışmış, bunların yerine ilgiler, uğraşlar geçmiştir. Bu dönemde anne baba dışında başka yetişkinler ve arkadaşlarla özdeşimler gözlenir. Çocuk toplumsal kurumlar ve kurallarla yüz yüze geldikçe üst benliği giderek belirginleşir, olgunlaşır. Genital dönem 12-18 yaş. Hormonsal artışa bağlı olarak libido, parantez içinde cinsel istek, artışı söz konusudur. Oedipus ve elektra kompleksi tekrar su yüzeyine çıkmakta ve çalışmalar kız çocuklarının babaya, erkek çocuklarının anneye benzeyen karşı cinsten birine yönelmesiyle çözümlenmektedir. Psikososyal gelişim. Erik Erikson, Freud'un psikoseksüel gelişim kuramına sosyal boyutu da ekleyerek yeni bir kişilik gelişim kuramı oluşturmuştur. Bu kurama göre kişiliğin gelişiminde biyolojik yapının yanında anne baba tutumları, okul, arkadaş ve iş çevresi de önemlidir. Kişilik gelişiminde sosyal ilişkiler cinsellikten daha önemlidir ve kişilik ölüme dek gelişir. Buna bağlı olarak kişilik gelişimini 8 aşamadan oluşan bir süreç olarak değerlendirmiştir. Temel güven, güvensizlik. 0-1 yaş. Bu dönem Freud'un oral dönemine karşılık gelir. Çocuğun bu dönemde ilişki kurduğu en önemli kişi anne veya anne yerine geçen kişidir. Anne-çocuk ilişkisinde süreklilik, tutarlılık ve aynılık sağlanabilirse, çocuk annesinin kendisini hep seveceğinden, isteyeceğinden ve terk etmeyeceğinden emin olma duygusu geliştirebilirse, çocukta temel güven duygusunun çekirdeği oluşur. Özerklik, utanç. 2-3 yaş. Bu dönem Freud'un anal döneminin karşılığıdır. Çocukta bu evrede birbirine karşıt iki eğilim arasında bir seçim yapılabilme yetisi gelişmektedir. Özerklik duygusu birbirine zıt istek ve eğilimler arasında bir seçim yapabilme gücüdür. Çocuk içinde bulunduğu toplumun beklentilerine göre bazı şeyleri yapmayı, örneğin kakasını, çişini uygun zaman ve yerde bırakmak üzere tutabilmeyi öğrenirken, ağır utandırmalar ve cezalarla karşılaşırsa, utanç ve seçim yapabilme ve irade yetilerinin gelişimi kösteklenebilir. Girişimcilik, suçluluk. 4-6 yaş. Fallik döneminin karşılığı olan bu dönemde çocuk çevreyi kevşetmek amacıyla girişimlerde bulunmaktadır. Çevredeki yetişkinler çocuğun girişimlerini engelleyici ve suçlayıcı olursa, çocuğun merak, yarışma, amaçta ısrar etme, başarmaktan zevk alma duyguları sağlıklı gelişmez. Başarı, aşağılık duygusu. 7-11 yaş. Freud'un gizil, parantez içinde latent döneminin karşılığıdır. Çocuk bu dönemde hem yalnız başına hem de başkalarıyla birlikte çalışmaktan zevk alır. Çalışıp ortaya çıkardığı şeylerin çevresindeki yetişkinler tarafından onaylanmasını ister. Eğer çocuk çabaları için yeterince takdir edilmezse aşağılık duygusu gelişir. Öğretmenler bu dönemde çocuğa başarabileceğinden daha ağır sorumluluklar vermemelidir. Kimlik, kimlik karmaşası. 12-21 yaş. Bu dönem çocukluk ve yetişkinlik arasında bir geçiş dönemidir. Hormon dengesindeki değişikliklere ve yetişkin yaşamına yaklaşmaya paralel olarak cinsel roller de gelişmeye başlar. Birey bu dönemde yetişkin rollerine hazırlanır. Mesleki kimlik ve cinsel kimlik bu dönemde oluşur. Soyut deneme becerisi, düşünme becerisi, soyut düşünme becerisine bağlı olarak ergen kendi özelliklerini daha gerçekçi değerlendirir ve kendisi için planlar yapabilir. Bunun sonucunda bireyler toplumsal yerlerini, mesleki konumlarını ve cinsel kimliklerini tanımaya ve kazanmaya çalışırlar. Kimlik arayışını olumlu koşullarda geçiren ergenlerin dönemin sonunda kimlik kazanması beklenir. Kimlik gelişimi aşamasını olumsuz koşullarda tamamlayan ergenlerin ise ben kimim sorusuna yanıt vermekte zorlanmaları, kimlik karmaşası yaşamaları söz konusu olacaktır. Yakınlık, uzaklık, genç yetişkinlik. Bir önceki dönemde kimlik duygusunu yerleştiren genç, yakın ilişkiler kurma aşamasına gelmiştir. Ergenlik döneminde kimlik duygusu geliştiren birey, gençlik döneminde yakın ilişkiler kurabilir. Kimlik kazanamamış kimlik kurması karmaşası yaşayan bireyler ise yakın ilişki kuramadıkları için yalnız kalacak, diğer insanlarla ilişkilerinde mesafeli davranacaklardır. Üretkenlik, durgunluk, parantez içinde yetişkinlik. Kimliğini kazanmış, yakın ilişkiler geliştirmiş birey hem meslek yaşamında hem de sosyal yaşamında üretken olacaktır. Bu dönemdeki olumsuz yaşantılar bireyin yaşamının verimsiz, durgun ve kısır olmasına neden olacaktır. Benlik bütünlüğü, umutsuzluk, parantez içinde yaşlılık. Yaşlılık döneminde kendi yaşamını değerlendiren birey, geçmişi ile ilgili olumlu yargılara ulaşırsa benlik bütünlüğü yaşayacaktır. Bu dönem geriye dönüşün mümkün olmadığı bir dönemdir. Kendi yaşamını değerlendiren bireyin yaşamını yetersiz, olumsuz olarak değerlendirirse mutsuzluğa kapılacaktır. Benlik bütünlüğü geliştirememiş birey yaşamını yeni baştan yaşama özlemi duyar ve ölümden korkar. Eğer daha önceki evreler sağlıklı yaşanmışsa kişi yaşlılığı ve ölümü de yaşamın doğal bir parçası olarak görür ve huzurludur. Öğrenme. Öğrenme davranışlarda yaşantılar sonucu ortaya çıkan kalıcı değişikliklerdir. Parantez içinde Hergen Han ve Olson 2005. Davranış organizmanın dıştan gözlenebilen tepki ve etkinliklerin tümüdür. Davranışlar öğrenme dışında da belli durumlarda değişiklikler gösterebilir. Çeşitli kimyasallar insan davranışları üzerinde değişiklik etkisi yapabilir. Örneğin alkol almış bireyin davranışı değişecektir. Ancak bu tür değişiklikler öğrenme olarak değerlendirilmez. Ayrıca hastalık, yorgunluk ve benzeri fizyolojik süreçler sonucunda ortaya çıkan davranış değişiklikleri de öğrenme kabul edilmez. Öğrenme, hem öğrenen hem de öğrenme ortamı ile ilgili birçok faktör tarafından etkilenmektedir. Ayrıca öğrenmenin dışarıdan birisinin müdahalesiyle ortaya çıktığı durumda öğreten ile ilgili faktörler de öğrenmeyi etkilemektedir. Öğrenmeyi açıklamak için birçok kuram geliştirilmiştir. Bunlar davranışçı kuramlar ve bilişsel kuramlar olmak üzere iki kategoride ele alınabilir. Davranışçı kuramların en önemli örnekleri klasik koşullama ve edimsel koşullamadır. Bilişsel kuramların en önemli örneği ise bilgiyi işleme kuramı olarak değerlendirilebilir. Klasik koşullama. Davranışa neden olan mutlaka bir uyarıcı vardır ve davranıştan önce ortamda belirir. Bu uyarıcı karşısında organizma pasiftir. Davranış istemsiz olarak ortaya çıkar. Klasik koşullamada yeni bir davranış değil, davranışın ortaya çıkmasına neden olan yeni bir uyarıcı öğrenilir. Öncelikle organizmanın doğuştan getirdiği özellikleri gereği ortamda belirmesiyle otomatik olarak tepki verdiği bir uyarıcı vardır. Bu uyarıcı tepki bağlantısı koşulsuz uyarıcı koşulsuz tepki bağlantısıdır. Klasik koşullamada var olan bu bağlantının üzerine yeni bir uyarıcı eklenir. Bu uyarıcı ilk başta nötr uyarıcıdır ve organizmada koşulsuz uyarıcının uyandırdığı tepkiyi uyandırmaz. Ancak öğrenmedeki tekrarlar devam ettikçe nötr uyarıcı değişerek koşullu, parantez içinde öğrenilmiş uyarıcı haline gelir ve koşulsuz uyarıcının ortaya çıkardığı tepkiye çok benzer bir tepki ortaya çıkarmaya başlar. Bu tepki de koşullu, parantez içinde öğrenilmiş tepki olarak adlandırılır. Klasik koşullama kuramı Pavlov tarafından geliştirilmiştir. Pavlov yaptığı deneyde koşulsuz uyarıcı, koşulsuz tepki olarak et ve salyayı kullanmıştır. Koşullu uyarıcı, koşullu tepki ise zil ve salyadır. Ancak klasik koşullamada koşullu uyarıcı, zil, koşulsuz uyarıcı, et nedeniyle ortaya çıkan tepki kadar güçlü bir tepki ortaya çıkarmaz. Kısaca zil nedeniyle salgılanan salya miktarı, et nedeniyle salgılanandan daha düşük düzeydedir. Klasik koşullamada koşullu ve koşulsuz uyarıcıların verilme zamanlarının birbirine yakın olması gerekir. Eğer koşullu ve nötr uyarıcılar yakın zamanda verilmez ise koşullama gerçekleşmez. Öğrenen birey koşullu uyarıcıya benzer diğer uyarıcılara da aynı tepkide bulunabilir. Bu duruma genelleme denir. Öğrenme tekrarlar yoluyla geliştikçe genelleme azalır ve ayırt etme ortaya çıkar. Köpek belirli bir tondaki zil sesine koşullandığı zaman koşullanmanın başlarında farklı bir tondaki zil sesine de salya salgılar. Koşullama süreci devam ettikçe sadece farklı seslere değil farklı tondaki zil seslerine bile salya salgılamamaya başlar. Bu durum ayırt etmedir. Organizma yeni tepkiyi öğrendikten sonra koşulsuz uyarıcı olmadan koşullu uyarıcı verilerek koşullu uyarıcıya verdiği tepkinin ortadan kalkması sağlanır. Bu duruma davranışın sönmesi denir. Organizma tarafından kazanılan davranışın söndürülmesinden sonra belli bir süre bekleyip yeniden organizma öğrenme ortamında gözlendiğinde sönmüş olan davranışın bir dereceye kadar kendiliğinden ortaya çıktığı gözlenmektedir. Bu durum kendiliğinden geri gelme olarak adlandırılmaktadır. Edimsel koşullama. Edimsel koşullama kuramı klasik koşullamanın aksine davranışların çoğunun uyarıcılara bir tepki olarak ortaya çıkmadığını savunmaktadır. Bunun yerine davranış kendisinden sonra gelen duruma göre şekil almaktadır. Bir başka deyişle bir davranışın ortaya çıkması sürecini anlamak için davranıştan sonra çevrede ortaya çıkan değişikliklerin incelenmesi gerekir. Davranış ayırt edici bir uyarıcı tarafından kontrol edilebilir. pekiştireç alma işlemi tamamen öğrenenin denetimindedir. Organizma pekiştireç almak için aktiftir. Pekiştireç belirli bir davranışı izler. Öğrenilecek davranış pekiştireç almayı sağlayan bir araçtır. Edim, organizma tarafından istemli olarak ortaya konur. Edimler belli bir uyarıcıya tepki niteliği taşımazlar. Bu nedenle edimlerin öğrenilmesi gerekir. Edimler pekiştirilerek daha kalıcı olmaları sağlanır. Edimsel davranışları kontrol edebilmek için hem pekiştirme hem de pekiştirmeme birlikte kullanılmalıdır. Parantez içinde Reynolds 1977. Davranıştan sonra ortamda çıkan değişiklik hem olumlu hem de olumsuz olabilir. Olumlu değişiklikler pekiştireç, olumsuz değişiklikler de ceza olarak adlandırılır. Davranıştan sonra ortama olumlu bir uyarıcının verilmesi durumuna olumlu pekiştirme denir. Herhangi bir davranıştan sonra ortamda bulunan olumsuz uyarıcı ortadan kaldırılarak olumlu bir durum yaratılabilir. Bu durum ise olumsuz pekiştirme olarak adlandırılır. Pekiştirme sürecine benzer şekilde davranıştan sonra ortama doğrudan bir olumsuz uyarıcı verilebilir. Bu durum birinci tip cezadır. Ortamda bulunan olumlu uyarıcının ortadan kaldırılması yoluyla da olumsuz bir etki ortaya çıkarılabilir. Bu durum ise ikinci tip cezadır. Eğer öğrenilmiş davranışlar pekiştirilmezse gücünü kaybetmeye başlar. Mutfaktaki çikolataların bittiğini bilen çocuk, çikolataların daha önceki durduğu yere ilgi göstermeye başlar. Davranışın azalması ve sonunda gösterilmemeye başlanması şeklinde ortaya çıkan bu değişiklik sönme olarak adlandırılır. Parantez içinde Hulse, Eget ve Days 1980. Bir davranış söndürüldükten sonra belli bir süre bekleyip birey yeniden öğrenme ortamında gözlendiğinde sönen davranış bir dereceye kadar geri gelmektedir. Bu duruma kendiliğinden geri gelme denir. Kendiliğinden geri gelme süreci sönme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Parantez içinde Hulse, Eget ve Days 1980. Bireyin belli bir davranışı pekiştirildiğinde benzer davranışlarında da bir artış söz konusu olacaktır. Bu durum davranışın genellemesidir. Ayrıca köpek kendisine yiyecek veren sahibinin yemek hazırlarken çıkardığı seslere benzer seslere de tepki vererek mutfaktan gelen tabak, çatal, kaşık sesine de hareketlenecektir. Bu durumda uyarıcı genellemesidir. Ancak öğrenme süreci uzadıkça ve öğrenme güçlendikçe genelleme yerini yavaş yavaş ayırt etmeye bırakacaktır. Parantez içinde Keller 1962. Edimsel koşullamada hem pekiştirme hem de ceza belli bir tarife içinde verilebilir. Bu tarifeler zamana ve davranış sayısına bağlı olarak değişir. Her ya da belli standart bir sayıda davranışın pekiştirildiği ya da cezalandırıldığı tarife sabit oranlı tarifedir. Pekiştirilerek ya da cezalandırılacak davranışın sayısının değiştiği ancak pekiştireç ya da cezanın yine de davranış sayısına bağlı olduğu tarife ise değişken oranlı tarifedir. Benzer şekilde pekiştirme ya da cezanın belirli standart bir sürenin geçmesine bağlı olduğu tarife sabit zamanlı, sürenin belirsiz olduğu tarife ise değişken zamanlı tarifedir. Davranışın sıklığını artırmak için en etkili tarife değişken oranlı tarifedir. Bilgiyi işleme kuramı. Davranışçı kuramlardan farklı olarak bilişsel kuramlar ortaya atılmıştır. Bilgiyi işleme kuramı bunlardan birisidir. Bu kurama göre bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılması zorunludur. Birey uyarıcının duyu organlarına gelmesini beklemez. Uyarıcı arama eğilimindedir. Birey bilişsel olarak sürekli aktiftir. Birey etkileşim kurduğu uyarıcılara kendisi anlam verir ve yorumlar. Anlamlandırma ve yorumlama süreci öğrenmeyi etkiler. Bireyin ön bilgileri ve bilişsel becerileri duyularına gelen uyarımları anlamasına ve yorumlamasına yardımcı olur. Bu yüzden öğrenme bireyseldir. parantez içinde Erden ve Akman 2006. Bilgiyi işleme kuramı insan öğrenmesini bir dizi işlem olarak değerlendirmektedir. Buna göre çevredeki uyarıcılar duyu organları yoluyla alınır. Bu süreç duyusal bellekte gerçekleşir. Duyusal bellekten bazı bilgiler kısa süreli belleğe aktarılır. Diğer bilgiler unutulur. Hangi bilgilerin aktarılacağı, hangilerinin unutulacağı algılama ile ilgilidir. Kısa süreli bellek, birincil çalışan bellek olarak da adlandırılmaktadır. 5-9 birimlik kapasitesi vardır ve bu bilgiyi yaklaşık 20 saniye tutar. Uzun süreli bellekteki bilgilerden yararlanıp problem çözme gibi zihinsel işlemleri gerçekleştirir. Duygusal belleğe gelen bilgilerin davranışa dönüşmesini veya uzun süreli belleğe kaydedilmesini sağlar. Bilgiler kısa sürede silinir ve yerine yenisi gelir. Bu nedenle çalışan, yani işleyen bellek olarak da adlandırılmaktadır. Parantez içinde Erden ve Akman 2006, Huls, Eget ve Dese 1980. Topçu Kabasakal 2007. Kısa süreli belleğe gelen bilgiler uzun süreli belleğe aktarılır ya da unutulur. Bireyin sahip olduğu bilgiler uzun süreli bellekte saklanır. Uzun süreli belleğin hacmi ve süresi sınırsızdır. Unutma ya da zihinsel işlemler yoktur. Üç bellek alanından oluşur. Anısal bellekte günlük yaşama ilişkin yaşantılar depolanır. İşlemsel bellek, bir işin yapılması için gerekli işlem basamaklarının tutulduğu yerdir. Günlük yaşamda birey birçok işlem gerçekleştirmektedir. Öğle yemeğinde üniversite kampüsündeki yemekhaneye gidip yemek yeme davranışında birey bir işlemler dizisini yürütmektedir. Bu tür bilgiler işlemsel belleğe kaydedilmektedir. Anlamsal bellek ise kuramsal bilgiler, kavramlar ve olguların depolandığı yerdir. Önermeler ağı ve şemaları içerir. Parantez içinde Erden ve Akman 2006, Huls, Eget ve Dese 1980, Topçu Kabasakal 2007. Özet. Eğitim ile psikolojiyi birlikte ele alan çalışma alanı eğitim psikolojisidir. Eğitim psikolojisi, psikolojinin insan gelişimi ve öğrenmesi ile ilgili ortaya çıkardığı bilgilerden yola çıkarak temel eğitim ilkeleri belirlemeye çalışan bir alandır. Gelişim psikolojisi ise insan gelişimini fiziksel, bilişsel, kişilik, dil, ahlak gelişimi gibi birçok alanda çeşitli boyutlarıyla incelemektedir. İnsanın gelişim sürecinin evrensel ilkelere göre ortaya çıktığı belirtilmektedir. İster bilişsel gelişim, ister bedensel gelişim veya herhangi başka bir gelişim alanı olsun, gelişimin evrensel ilkelerden söz edilmektedir. Fiziksel gelişim, bireyin büyüme sürecini ve bunun ortaya çıkardığı davranış örüntülerini incelerken, bilişsel gelişim, bireyin zihinsel etkinliklerini incelemektedir. Bilişsel gelişim, Piaget tarafından duygusal motor dönem, işlem öncesi dönem, somut işlemler dönemi ve soyut işlemler dönemi olmak üzere 4 gelişim aşamasında ele alınmıştır. Bilişsel gelişimin bir yan boyutu olarak değerlendirilebilecek ahlak gelişimi ise yine Piaget tarafından dışa bağlı dönem ve özerk dönem olmak üzere 2 aşamalı bir gelişim süreci olarak değerlendirilmiştir. Kohlberg ise ahlak gelişimini gelenek öncesi, geleneksel ve gelenek sonrası olmak üzere 3 aşamalı bir süreç olarak değerlendirmiştir. Kişilik gelişimi Freud tarafından oral, anal fallik, gizil ve genital dönemler olmak üzere 5 dönemde incelenirken, Erikson kişilik gelişimini yaşam boyu devam eden bir süreç olarak ele almış ve temel güven, güvensizlik, özerklik, utanç, girişimcilik, suçluluk, başarı, aşağılık, duygusu, kimlik karmaşası, yakınlık, uzaklık, üretkenlik, durgunluk, benlik bütünlüğü, umutsuzluk, zıtlıklarını içeren 8 aşamada incelemiştir. Öğrenme davranışlarda yaşantılar sonucu ortaya çıkan kalıcı değişikliklerdir. Davranış, organizmanın dıştan gözlenebilen tepki ve etkinliklerin tümüdür. Davranışlar öğrenme dışında da belli durumlarda değişiklikler gösterebilir. Çeşitli kimyasallar insan davranışları üzerinde değişiklik etkisi yapabilir. Öğrenmeyi açıklamak için birçok kuram geliştirilmiştir. Bunlar davranışçı kuramlar ve bilişsel kuramlar olmak üzere iki kategoride ele alınabilir. Davranışçı kuramların en önemli örnekleri klasik koşullama ve edimsel koşullamadır. Bilişsel kuramların en önemli örneği ise bilgiyi işleme kuramı olarak değerlendirilebilir. Klasik koşullamaya göre davranışa neden olan mutlaka bir uyarıcı vardır ve davranıştan önce ortamda belirir. Bu uyarıcı karşısında organizma pasiftir. Davranış istemsiz olarak ortaya çıkar. Klasik koşullamada yeni bir davranış değil, davranışın ortaya çıkmasına neden olan yeni bir uyarıcı öğrenilir. Öncelikle organizmanın doğuştan getirdiği özellikleri gereği ortamda belirmesiyle otomatik olarak tepki verdiği bir uyarıcı vardır. Bu uyarıcı tepki bağlantısı koşulsuz uyarıcı koşulsuz tepki bağlantısıdır. Klasik koşullamada var olan bu bağlantının üzerine yeni bir uyarıcı eklenir. Bu uyarıcı ilk başta nötr uyarıcıdır ve organizmada koşulsuz uyarıcının uyandırdığı tepkiyi uyandırmaz. Ancak öğrenmedeki tekrarlar devam ettikçe nötr uyarıcı değişerek koşullu, öğrenilmiş uyarıcı haline gelir ve koşulsuz uyarıcının ortaya çıkardığı tepkiye çok benzer bir tepki ortaya çıkarmaya başlar. Edimsel koşullama kuramı, klasik koşullamanın aksine davranışların çoğunun uyarıcılara bir tepki olarak ortaya çıkmadığını savunmaktadır. Bunun yerine davranış kendisinden sonra gelen duruma göre şekil almaktadır. Bilgiyi işleme kuramına göre bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılması zorunludur. Birey uyarıcının duyu organlarına gelmesini beklemez. Uyarıcı arama eğilimindedir. Birey bilişsel olarak sürekli aktiftir. Birey etkileşim kurduğu uyarıcılara kendisi anlam verir ve yorumlar. Anlamlandırma ve yorumlama süreci öğrenmeyi etkiler. Bireyin ön bilgileri ve bilişsel becerileri duyularına gelen uyarımları anlamasına ve yorumlamasına yardımcı olur. Bu yüzden öğrenme bireyseldir. Bilgiyi işleme kuramı insan öğrenmesini bir dizi işlem olarak değerlendirmektedir. Buna göre çevredeki uyarıcılar duyu organları yoluyla alınır. Bu süreç duyusal bellekte gerçekleşir. Duyusal bellekten bazı bilgiler kısa süreli belleğe aktarılır. Kısa süreli bellekten de uzun süreli belleğe aktarılır ve gerektiğinde hatırlanır. Değerlendirme soruları. 1. Bir çocuk evdeki sıcak sobaya dokununca elini yakmış, bundan sonra soba yanmıyor olsa bile önce parmağının ucuyla sıcaklığını kontrol etmeye başlamıştır. Bu davranış Piaget'e göre aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? A. Şema, B. Uyumsama, C. Özümseme, D. Denge, E. Değerlendirme. 2. Eve geç kalmıştım, onun için kırmızı ışıkta geçmek zorunda kaldım diyen bir sürücü, Kohlberg'in hangi ahlaki gelişim evresinde düşünmektedir? A. İtaat ve ceza, B. Evrensel ahlak ilkeleri, C. Saf çıkarcı eğilim, D. Toplumsal sözleşme, E. Kanun ve düzen. 3. 4 yaşındaki Can, annesi kızdığı için evde mutfak eşyalarıyla oynamamakta, fakat dedesinin evine gittiğinde onun kızmayacağını bildiği için mutfak eşyalarıyla oynamaktadır. Kohlberg'e göre Can hangi ahlaki gelişim evresindedir? A. Kanun ve düzen, B. İtaat ve ceza, C. Saf çıkarcı eğilim, D. Toplumsal sözleşme, E. Evrensel ahlak ilkeleri. 4. Freud'un kuramına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Kişiliğin denge unsuru süperegodur. B. Oral döneme saplanan kişilerde aşırı cimrilik görülebilir. C. Kişiliğin gelişmesinde ergenlik çağına kadar olan dönem en etkilidir. D. Anal döneme saplanan kişilerde tırnak yeme biçiminde davranış bozuklukları gözlenir. E. Kişiliğin bir parçası olan id, sürekli isteyen, sabırsız ve bencil bir yapıdadır. 5. Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre 7-11 yaş arasını kapsayan dönemde aşağıdaki özelliklerden hangisi görülür? A. Yeni şeyler üretmek ve başarılı olmak ister. B. Oyun hala en çekici uğraş alanıdır. C. Çevresinde olup bitenlere merakının artması nedeniyle sürekli sorular sorar. D. Öz bakımını kazanması nedeniyle bağımsızlık geliştirmeye başlamıştır. E. Cinsiyet farklılıklarını merak etmeye başlamıştır. 6. Annesi ile sürekli bağırarak konuşan 5 yaşındaki Aslı'yı bundan vazgeçirmek için annesi bağırarak konuşursan istediğin hiçbir şeyi yapmayacağım demiş ve yapmamıştır. Bir süre sonra Aslı'nın bu davranışında azalma gözlenmiş ve bağırmadan konuşmaya başlamıştır. Bu durumu en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? A. Davranışın kalıcılığı uzun süre pekiştirilmesiyle mümkün olur. B. Pekiştireçlerle davranış kontrol edilmediği zaman ceza etkili bir yoldur. C. Pekiştirilmeyen davranış bir süre sonra söner. D. Zamana bağlı pekiştirme sürekli pekiştirmeye göre daha etkilidir. E. Pekiştirilen davranış artar. 7. Evdeki perdeleri asmak için sandalyeye çıkan Melek Hanım, boyu yetişmeyince sandalyeye yastık koymuş ancak kayarak düşmüştür. Ertesi gün televizyonda ev dekorasyonuyla ilgili bir programı izlerken, 3 basamaklı bir merdivenin perde takma sorununu çözeceğini anlamıştır. Bu süreçte etkili olan öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Edimsel koşullama. B. Bilişsel öğrenme. C. Ayırt etme. D. Klasik koşullama. E. Deneme yanılma. 8. Kız arkadaşına çiçek alan bir genç, bunun arkadaşının çok hoşuna gittiğini gözlemiş ve ondan sonra ilgisini çekmek istediği her kıza gül almaya başlamıştır. Bu durumun en iyi açıklaması aşağıdakilerden hangisidir? A. Kendiliğinden geri gelme. B. Genelleme. C. Ayırt etme. D. Olumsuz pekiştirme. E. İkinci tip ceza. 9. Bir davranışın sürekliliğinin sağlanmasında ve kalıcılığında aşağıdaki pekiştirme ifadelerinden en etkili olanı hangisidir? A. Değişken oranlı. B. Değişken zamanlı. C. Sürekli pekiştirme. D. Sabit zamanlı. E. Sabit oranlı. 10. Ahmet akşamları işten dönerken arka sokaktaki marketten ekmek alarak eve gelmektedir. Ekonomik kriz nedeniyle market kapanmıştır. Ahmet bir süre daha aynı sokaktan geçmeye devam etmiş, ancak daha sonra eve dönerken daha yakın olan sokaktan geçmeye başlamıştır. Bu durumun en iyi açıklaması aşağıdakilerden hangisidir? A. Genelleme. B. Ayırt etme. C. Kendiliğinden geri gelme. D. Sönme. E. Duyarsızlaşma. 11. Fiziksel gelişimi bilmenin ilk öğretim sınıf öğretmenleri açısından önemi ne olabilir tartışınız. 12. Suzan Hanım, 4 yaşındaki oğlunun çok zeki olduğunu düşünerek okuma yazma öğretmek istemiş ancak başarılı olamamıştır. Bu durumun nedenleri neler olabilir tartışınız. 13. 6 yaşında ilk öğretime başlayan Hakan okula gitmek istememektedir. Sınıf arkadaşları okula zevkle devam ederken Hakan sürekli öğretmene ve ailesine sorun çıkarmaktadır. Erikson psikososyal gelişim kuramına göre bu durumun nedenleri neler olabilir tartışınız. Yanıtlar: 1. B. 2. C. 3. B. 4. E. 5. A. 6. C. 7. B. 8. B. 9. A. 10. D. Ayrım sonu. Sayfa 154.